25. Ne var Bilal? Evde biri hasta mı? Yoksa annem mi hasta? Hilmi rıhtımda arabanın kapısını açan Bilal'in yüzünü gözleriyle delik deşik ediyor, oradaki kapanık ve karanlık ifadenin manasını anlamaya çalışıyordu. Henüz Beyrut'tan gelmiş, vapurdan çıkmıştı. Müstakbel kayınbiraderinin tavrındaki değişiklikten o kadar ürkmüştü ki, Bilal'in arkasında duran iki sivil memurun kim olduğunu bile sormamıştı. ''Bir şey yok, sahi bir şey yok. Siz arabada bekleyin, ben eşyaları Şevket ağayla yollayayım, gelirim.'' Hilmi gözleri arabacının arkasında dalgın dalgın düşünürken arabanın kapısı açıldı. İçeriye Şevki atladı. Kolunu Hilmi'nin koluna geçirdi, oturdu. Gözleri arabadan 10 adım uzakta bekleyen iki adam da nefes almadan fakat alçak sesle Tevfik'in başına gelenleri anlatmaya başladı. Mukaddeme yapmadan, hiç teferruata girişmeden hep o sarayı ve Selim Paşa'yı ürküten mektuptan bahsediyordu. Tevfik'i istintaka memur olan göz patlatan Muzaffer henüz bizi ele vermedi. Aman sen ağzını sıkı tut, yüzünden bir şey belli etme. Hilmi cevap vermeye vakit bulmadan Bilal geldi, karşılarına oturdu. Araba Aksaray'a yaklaşıncaya kadar üçü de bir tek lakırdı etmedi. Vaziyetin çirkinliğini bir türlü hazmedemeyen Hilmi kendi kendine söylüyor gibi. Namus, namus diye başladı. Fakat Şevki'nin eli bir kaplan çevikliğiyle ağzını kapamış ve dişlerinin arasından adeta Hilmi'ye söver gibi ''Büyük maksatlar mevzu bahis olurken ferdin namusu kuru bir gururdur.'' diyordu. Bu cümle Hilmi'den ziyade Bilal'e tesir etmişti. Şevki'nin taassupla vahşileşen esmer yüzünde Bilal'in beyaz kirpikli mavi gözleri yıldırım gibi dolaştı. Onun Makedonya meydanında yetişen kafası kavgada kazanmak için her hileyi meşru görmeye alışmıştı. Halbuki Sultani'de Tanzimat Edebiyatı diye garip şeyler öğretiyorlardı. Şimdi Şevki, o mektebin birinci çıkan talebelerinden İstanbullu bir adam, dayısı Bayram Ağa'nın söyleyeceğini kitabi bir üslupla söyleyivermişti. Dudakları kımıldadı, Şevki'nin cümlesini içinden ezberledi. Araba konağın kapısında durunca Hilmi arkadaşını alıkoymadı. Anasını bir ayak evvel görebilmek için merdivenleri adeta ikişer ikişer çıktı. Fakat anasının odasına girince onun tavrını da Şevki'ninki kadar garip buldu. Sabiha Hanım ne Dürnevi ne de Hilmi'nin nasıl seyahat ettiğini sordu. Gözleri korkudan büyümüş, sesi çarpıntıdan kesik kesik çıkıyordu. Hemen biri gelip Hilmi'yi kapıp götürecekmiş gibi gözleri kapıdan ayrılmıyordu. Tevfik'in başına gelenleri duydun mu? Allah razı olsun, oğlan kimseyi ele vermedi. O adamlar kimse haber vermeli, dikkat etsinler, kendilerini sakın ele vermesinler, hatta savuşsunlar. Sen onların kim olduklarını biliyor musun anne? Hayır, hayır, bilmek de istemem. Gece gündüz selametlerine dua ediyorum. Tevfik onlara haber verse de kendi cezadan kurtulacak değil ya. Birçok kadın daha ağlayacaktı, bir sürü ocak daha sönecekti. Boğazında ani bir hırıltı ile kolları Hilmi'nin boynuna dolandı. Boğacak gibi sıkıyor, Hilmi'nin göğsüne yapışan pörsük göğsü içinde hapsetmek istediği hıçkırıklar boğazını yırtıyordu. Gözyaşları Hilmi'nin yakasından boynuna aktı ve Hilmi'yi Tevfik'in mevhum şeriklerini tutup hemen teslim etmekten men etmek istiyormuş gibi ''Yapma evladım, köpeğin olayım yapma, ihtiyar anana kıyma'' diye yalvarıyordu. Hilmi anasının kollarını boynundan çözdü, biraz geri çekildi, ihtiyar kadının yüzüne baktı. Ağlamaktan gözleri şişmiş, zavallı yüzü 10 sene birden ihtiyarlamıştı. Düzgün, allık maskesi artık tamir kabul etmeyecek kadar çökmüş, eski bir binanın badanasını hatırlatıyordu. Fakat hala canlı ve genç kalan ela gözlerindeki ıstırap ve korku, Hilmi'nin yüreğini didik didik ediyordu. Ve anasını bu dakikadaki kadar derin bir dikkatle sevdiğini hatırlamıyordu. Ondan namusunu şahsi selametine feda etmesini talep eden bu anaya o kadar düşkün, o kadar düşkündü ki. Sizi paşa istiyor Hilmi Bey. Şükriye Hanım'ın birdenbire odaya girişi ona kendini toplattı. Elini yüzünü yıkamak ve değişmek için odasına gidecek, sonra babasını gidip görecekti. Fakat anasının odasından o kadar bitap çıkmıştı ki kendi kendine, bir sürü insanı daha felakete sürüklemekte ne mana var? Hem de esası olmayan bir çocukluk için. Bir kağıt parçasıyla bu rejim nasıl yıkılır? Tevhi postaya ben yolladım demekle adamı cezadan kurtaramam ya. Şevki'nin dediği gibi, mertlik burada boş bir gururdan ibaret kalmaz mı? Diyordu. Bununla beraber onun dış tesirlere çabuk kapılan yumuşak mizacının bir tarafında kendisinin bile haberdar olmadığı bir kuvvet saklıydı. Ve o kuvvetin sesi, Kendini ele vermekten çekinmen, acaba anana merhametinden mi, bir maksada bağlı olmandan mı, yoksa sırf korkaklıktan mı diye bağırıyordu. Odasına çıktığı vakit kafasında birbirini kovalayan fikirler, ölçülerini, hüviyetlerini kaybetmiş, birbirine çarpan bir sürü divanelere benzemişti. Yüzünü yıkadı, üstünü süpürdü. Oturdu, biraz başını toplamaya çalıştı. İçinde her zamandan ziyade şiddete, cebre, zulme, ısraf veren her şeye karşı bir isyan, bir gayz duyuyordu. Şimdi bile yurduna bu çirkin şeyler bir zulüm abidesi yıkmak için bile kullansa gene muzır, gene nefret edilecek şeylerdi. Dünya ona çirkin bir boğuşma meydanı gibi geldi. Padişaha, hükümete isyan edenler, ihtilal yapmak isteyenler, hepsi aynı çirkin hamurdan yoğrulmuş insanlar ve teşekküllerdi. Yalnız fert masum, yalnız fert zavallı ve bazen de iyiydi. Nasıl olmuştu da Hilmi vaktiyle garpta her şeyin insani bir adaletle geçtiğine inanmıştı. Buzlu şerbet içilen, pencerelerinden yasemin kokusu gelen ılık odalarda münakaşa ettikleri Fransız ihtilali, kim bilir fertlerin hayatını nasıl her cümerç eden bir zulüm ve ceberrut havası içinde geçmişti. Kalktı, aynada boyun bağını dikkatle düzeltti, babasının odasına yollandı. Kendi kendisine yolda diyordu ki, ''Ferdi için bir tek selamet yolu var. O da Vehbi Dede gibi dünyayı Allah'ın gelip geçen bir rüyası telakki etmek.'' Selim Paşa oğluna gelininin sıhhatini sordu. Nasıl seyahat ettiğini sordu. Yer gösterdi, oturttu. Kendisi oturmadı. Sakindi, nazikti. Fakat tavrı her zamandan ziyade resmiydi. Bir hayli zaman sonra o da Tevfik'in başına gelenleri anlatmaya başladı. Herhalde Tevfik'in muhtemel şerikleri onda merhamet değil gazap uyandırıyordu. O kadar ki yavaş yavaş sükûnu bozulmaya başladı. Bir soytarıyı kendisine siper eden korkak herifi elime geçirebilsem, Hilmi'nin gözleri paşanın ince parmaklarının muhayyel bir mücrim gırtlağı sıkıyor gibi büküldüklerini gördü. Dudaklarında acı bir tebessüm sordu. Ya birden fazla şeriki varsa? Kerataların hepsi meydana çıksın. Cürümlerinin cezasını görsünler. Niçin kerata olsunlar? Padişahın zulmüne isyan neden bir cürüm olsun? Anlayamadım. Mesela sizin mücrim addettiğiniz adamlar da sizi mücrim addedebilirler. Ne dedin, ne dedin? Bir dakika için öyle farz edelim. Edemem. Bir an için bile edemem. Dünyada bir tek doğru, bir tek eğri vardır. Benim inandığım şeyler doğru, onların inandıkları batıldır. Anladın mı? Yoksa sen de mi o soytarının arkasına gizlenen sefillerdensin? Cevap ver. Vermeyeceğim. İstediğiniz şeye inanın. Elinizden geleni yapın. Anlaşıldı mı? Kafa tutan bir Hilmi. Adeta peltekliğini unutan sert ve sarih bir erkek. Eğer inansam sen şimdi Tevfik'in yanında olurdun Hilmi Bey. Fakat sen o kadın kıyafetine giren herifin cesaretini gösteremezdin. Onun çektiklerini çeksen, Muzaffer'in pençesini kulağının tozunda bir duysan, ananı babanı ele verirdin. El ayak öper yalvarırdın. Seni tavşan yürekli, murdar, tabansız seni. Babalık oğulluk bağları koptu, ayrıldı. Hürmet ve terbiye efsaneleri duman gibi savruldu. Birbirlerinin boğazına atılmak isteyen, birbirini yakmak isteyen iki düşman erkek oluvermişlerdi. İhtiyarın elleri yanında duruyordu. Çünkü karşısındakini el kaldırmaya bile, dövülmeye bile layık görmüyordu. Gencin yumrukları havada. Hilmi, sen odana çekil, ben babanla yalnız konuşacağım. İki dakikadır kapıda değnene dayanmış duran kadını ikisi de görmemişlerdi. İkisi de ayıldı ve kendilerini biraz topladılar. Kadının sesinde yarım saat evvel Hilmi'ye yalvarırken gösterdiği acizden eser kalmamıştı. Hilmi hala gırtlağını parmaklarıyla çekip koparacak kadar babasından nefret ediyordu. Fakat anasına eğildi, çıktı, gitti.